Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Tarihin Derinden Yolculuk programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir haftalık aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte inşallah bu hafta sizleri yine tarihin derinliğine doğru bir yolculuğa çıkaracağız. Geçtiğimiz programda Osmanlı Bağdat'ı sempozyumu vesilesiyle biraz Bağdat'ı konuşmuştuk. Sempozyumu konuşmuştuk ve programımızın satır aralarında Bağdat'la ilgili bir takım hakikatlere değinmeye çalışmıştık. Bu haftaki programımızda da inşallah Osmanlı Yahudi nüfusunu ve bunun en önemli merkezlerinden biri olan Bağdat'ı masaya yatırmaya çalışacağız. Kıymetli hocam, hocam programımıza hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk. Dinleyicilerimizi selamlıyorum ben de.
Eyvallah, bir mukabele. Hocam, Yahudi toplumu denilince bugün içinde bulunduğumuz konjonktür gereği özellikle bizim toplumumuzda çok iyi şeyler hatırlanmıyor. Halbuki Bundan işte 100-150 yıl kadar önce biz İstanbul'da, ki zaten işte Yahudi toplumu deyince, Osmanlı Yahudileri deyince akla İstanbul, Selanik gibi şehirler geliyor. Yahudilerle beraber yaşıyorduk. Ve Bağdat da bu merkezlerden bir tanesiydi. En önemlilerinden bir tanesiydi. İsterseniz şuradan başlayalım. Osmanlı toplumu içerisindeki Yahudileri konuşarak başlayalım.
Ondan önce bana başka şeyi hatırlattınız. Yani şimdi hani dediniz ya, yakın zamana kadar ya da Yahudi meselesi deyince farklı şeyler hatırlanıyor. Hı-hı. Bir çatışma kültürü nedense akla geliyor. Antisemitizm akla geliyor. Aslında bu bizim zihnimizdeki bir illüzyon ve yanılsama.
Evet.
Yani biz özellikle İsrail Devleti'nin kuruluşundan sonraki yaklaşık son 70 yılda diyelim olan gelişmeleri geriye dönük yorumlayarak sanki tarih boyunca
hep böyleymiş.
Müslüman ve Yahudiler birbirleriyle çatışmışlar, savaş halinde olmuşlar gibi düşünüyoruz. Bu bir yanılsama. Ve asıl problem İsrail Devleti'nin İslam dünyasının, Arap dünyasının kalbinde oluşturulması ve uluslararası hukuk çiğnenerek bunun ve günümüzde hala çiğnenerek yapılıyor olmasından kaynaklanıyor. Hı hı. Yoksa önceki haftalarda millet sistemini anlattık, başka tarihle ilgili sohbetler yaptık. Yani ne Türklerin ne Arapların Yahudilere karşı herhangi bir tarihsel nefreti, münafereti vesaire söz konusu değil. Hatta tam tersine bir durumdan bahsetmek mümkün. Yani Hristiyanların tarihsel olarak Yahudilere karşı bir
düşmanlığı,
nefreti, mücadelesi var. Yani bunu kimileri işte Hazreti İsa'nın onlara göre işte çarmıha gerilmesine kadar giden bir süreci var. Oradaki Yahudilerin Hazreti İsa'nın yerini ihbar etmesi, Romalılara vesaire gibi süreçler de var. Ya da Yahudilerin işte 1330'larda, 50'lerde Avrupa'da veba, salgın ortaya çıkınca bunun günah keçisi olarak Yahudileri görecekler. Yahudiler işte hijyene vesaire, temizliğe dikkat etmiyorlar diye bir Yahudi cadı avına dönüşecek. Hı hı. Bunun örneklerini artırmak mümkün. Yani bugünkü durumun aksine bugünkü durumda ne var? Hristiyan-Yahudi dostluğu var.
Evet.
Ve Müslüman Yahudi münafereti, düşmanlığı gibi gösteriliyor.
Özellikle de evanjelizm üzerinden.
Aynen. Bunun tam tersi bir durum aslında geçmişte söz konusuydu. Dolayısıyla tekrar ediyorum. Son 70 yılda yaşananlar aslında tarihi içerisinde çok kısa bir dönem. Bunun bu algıdaki en önemli mesele İsrail Devleti'nin kurulmasıdır. Bunu unutmamak lazım.
Evet.
Şimdi sorunuza gelecek olursak, Osmanlı'daki Yahudilerin ilk belki geriye götürülebilecek noktalarına, yani bir Osmanlı aslında toprakları genişledikçe Yahudiler Osmanlı topraklarının içinde kalmaya başladı. Yani ne diyelim işte Balkanları, Selanik fethedilince oradaki Yahudiler de Müslüman nüfusunun, toplumunun bir parçası haline geldi. Dolayısıyla önce Balkan coğrafyası, akabinde Orta Doğu'daki coğrafyalar en geniş anlamda Osmanlı sınırlarını oluşturduğunda buralarda da Yahudiler aynı Hristiyanlar gibi, Ermeniler gibi, farklı milletler gibi Osmanlı millet sistemi içerisinde bir dini azınlık grubu olmaya başladılar. Burada tabii hem Türk tarihçilerin hem yabancı tarihçilerin hem fikir olduğu bir husus var ki o da Yahudilerin Osmanlı toplumu içerisinde hiçbir sıkıntıları olmadan barış içerisinde yaşadıkları tecrübedir. Hı-hı. Yani birçok yabancı seyyah da Yahudilerin herhangi bir problem yaşamadan Osmanlı toplumu içerisinde hayatlarına devam ettirdiğini, ibadetlerinde özgür bir şekilde yaşadıklarını ifade ediyorlar. Belki bunun en önemli göstergesi Endülüs İspanya'sında Yahudiler kovuşturulurken, baskı altında tutulurken, İberya bölgesinden sürülürken İstanbul'daki hahamların onlara davet mektupları gönderip Osmanlı'ya davet etmeleri, hı hı, bunun en bariz hatırlanır örneğidir. Dolayısıyla bu birlikte yaşama kültürünü bir şekilde hatırlamak ya da altını çizmek gerekiyor.
Evet, bu da tabii ki Osmanlı adaletinden kaynaklanıyor. Yani bütün dünyanın sırtını çevirdiği bir dönemde Osmanlı Devleti, Devleti Ali'ye bunlara sahip çıkmış.
Tabii. Tabi bunun arka planı çok geniş. Yani ister Kur'an-ı Kerim'deki la ikrahe fiddin, dinde zorlama yoktur prensibini düşünün. İster Hazreti Peygamber'in Medine'deki hicretten sonraki Yahudilerle Hristiyanlarla olan ilişkisini, Medine vesikası dediğimiz ilişkiyi düşünün. İsterseniz Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethettiğinde Ömer ahitnamesi dediği şeyi düşünün. Yani Hazreti Ömer, biliyorsunuz Kudüs'e girişi var. Hani deveye bile sırayla nöbetleşe bir şekilde yanındaki sahabeyle beraber binerek gidiyorlar. Şehre o şekilde giriyor. Çünkü şehrin sakinleri halife gelmeden biz burayı teslim ona anahtarı ancak ona teslim ederiz diyor. Evet. Hazreti Ömer geldiğinde şehri teslim alacak. Ve oradaki bir ne diyelim ibadethanede namaz kılması bekleniyor. Ama Hazreti Ömer ne diyor? Ben burada namaz kılarsam burası cami olur diyor. Ve gidiyor başka yerde namaz kılıyor. Ve orada Ömer ahitnamesi diye bilinen gayrimüslimlere verilen haklar var. İşte kırmızı çizgilere uyulduğu takdirde, yani devlete sadık olacaksınız, cizye vergisini ödeyeceksiniz, efendime söyleyeyim, devlete ihanet etmeyeceksiniz gibi bu çizgilere ya da kurallara, prensiplere riayet ettikçe dininizde serbestsiniz, ibadetlerinizi yapabilirsiniz. Bu özgürlükçü ortam İslam dininin de tanıdığı bir haktı. Dolayısıyla Ömer ahitnamesini bu noktada ve biz daha sonra buna Osmanlı'da millet sistemi diyeceğiz benzer bir şekilde. Bunları hatırlamak gerekiyor.
Hocam, bu bağlamda yine antisiyonizm ile antisemitizmi de birbirine karıştırmamak lazımdır, değil mi?
Antisemitizm biraz böyle günümüzde farklı ya da bir anlam daralması var aslında. Şimdi antisemitizm ne demek? Semitizm, şimdi semitik halklar diyoruz, semitik diller diyoruz. Nedir bunun kökeni? Çünkü Hazreti Nuh'la beraber, ki kendisi insanın ikinci babası olarak kabul edilir, Nuh tufanından sonra tekrardan nesillerin neşvi nema bulduğu bir kişidir Hazreti Nuh. Üç oğlu var ve bunlardan bir tanesi Sam. Sam'ın soyundan gelenlere Semitik halklar deniyor. Ve o soydan gelen grupların, halkların konuştuğu dillere Semitik diller deniyor. Bu Semitik dil ya da halkların en önemli temsilcileri kim? Araplar, Yahudiler. Hı-hı. Ki bizim işte normalde demin söyledik ya, düşman gibi gördüğümüz halklar birbirine kardeş aslında bunlar.
Evet.
Aynı kökenden geliyorlar. Ve ben mesela İsrail'e gittiğimde de şaşırmıştım. Yani İsrail, İbrani harfleri çok farklı değil mi Arap harflerinden, ama telaffuzları çok yakın. Arapça ile İbranice birbirine çok yakın. Telaffuz farkı var neredeyse. O yüzden dil anlamında ve etnik köken anlamında Araplar ve Yahudiler birbirine çok yakın akraba topluluklar. Ama o bölgedeki Aramiler, Süryaniler vesaire de yine o Semitik halklar arasında. Şimdi dolayısıyla durum böyleyken biz antisemitizm dediğimizde niye sadece Yahudi düşmanlığı anlaşılıyor? Yani eğer Semitik halklara karşı bir düşmanlıksa bu.
Arap düşmanlığı.
Araplarda, Aramilerde, başka Mezopotamya ve belki Arap Orta Doğu'daki toplumlarda girebilir. Ama bu artık özel bir anlama bürünmüş. Bugün antisemitizm deyince daha çok biz Yahudi düşmanlığını hatırlıyoruz. Biraz belki bunu da düşünmek gerekiyor.
Evet. Tabii hocam siz la ikrahe fi din hakikatini işaret ettiniz. Bir de işte lekum dinikum veliye din ayeti kerimesi var Kur'an-ı Kerim'de. Yani sonuç olarak bizimle aynı topraklar içerisinde yaşayan başka dinlere mensup insanlarla dost olmamak kaydıyla düşman da olmamalıyız. Onlarla belli bir hukuku gözetmeliyiz.
Tabii.
Onlardan bize bir saldırı geldiğinde biz de onları aniyle mukabele etmeliyiz. Tabii. Aksi takdirde yani kendi halinde şehrin bir köşesinde yaşayan bir Yahudi'ye, bir Hristiyan'a gidip saldırmak da doğru bir şey değil ki. Osmanlı adaleti zaten ifade buyurduğunuz gibi bunu test etmiş. Yani Osmanlı medeniyeti derken hep şey anlatırlar ya hocam, cami, havra, kilise yan yanaydı. Hani bu kadar geniş bir perspektifle din yaşanabiliyordu diye. Bugünkü İsrail Devleti'nin gerçekleştirdiği zulümler üzerinden mevzuyu en azından geçmişe bakarak bir Yahudi düşmanlığına dönüştürmemek lazım diye özellikle bunun altını çizmek istedim.
Ya bunu tabii İslam'ın çizdiği çizgilere dikkat etmek lazım. Yani Müslüm gayrimüslim ilişkileri nasıl olmalı?
Evet.
Yani sen onların dinine geçmedikçe onlar senden razı olmayacaktır. Yani gereksiz yere bir Batı sempatizanı ya da gayrimüslim sempatizanı ya da onlarla ilgili böyle çok olumlu bir şey zihni yapıya bürünmek de doğru değil. Hı. Bugün Avrupa'daki çifte standartlar vesaire her şeyi görüyorsunuz yani. Dolayısıyla siz istediğiniz kadar liberal olun, açık bir toplumu öngörün. Bu insanlar siz Müslüman olduğunuz sürece ya da o Müslümanlığın içini boşaltmadığınız sürece sizden razı olmuyorlar. İsterseniz ağzınızla kuş tutun. Hı-hı. Gereksiz bir gayrimüslim seviciliği de hoş bir durum değil. Bunu biraz İslam'ın çizdiği sınırları unutmadan yapmak gerekiyor. Bu açıdan belki tarihteki örnekleri tekrar tekrar okumak gerekiyor, hatırlamak gerekiyor.
Peki hocam. Osmanlı toplumunda Yahudi nüfus yoğun olarak nerede bulunuyordu hocam?
Evet, yani genel kanaat böyle Yahudilik deyince özellikle böyle son dönemler falan akla gelince böyle Selanik akla gelir. Hatta Selanik Masonluğun falan da böyle
merkezi
yoğun olduğu bir şehirdir. Tabii demin de ifade etmiştim. Aslında Balkan coğrafyasında ciddi bir Yahudi nüfus var ve Osmanlı Balkanlara doğru genişleyince bunlar Osmanlı toplumunun içerisinde kalıyor. Burada Selanik önemli bir şehir. Ama burada daha önemli bir durum bu 1400'lü yıllarda. Biz daha çok 1492 diyoruz ama öncesinde ve sonrasında da bu Yahudi göçü İspanya'dan devam ediyor. Ve bunların Osmanlı'da yerleştirildiği şehirler var. Selanik gibi, İzmir gibi, İstanbul gibi, Manisa gibi, Samsun gibi şehirlere yerleştiriliyor. Yahudi nüfus deyince ilk etapta bizim aklımıza gelen şehirler arasında Edirne, mesela Selanik, İstanbul, İzmir gibi şehirler akla gelecek. Mesela hatırlayın 16. yüzyılda Sabatay Sevi, Sabataycılık dediğimiz bir mesele var değil mi?
Evet.
Bu İzmir'de ortaya çıkıyor. Selanik ve İzmir özellikle önemli şehirler arasında. Mesela ben bir rakam da vereyim. 1911 yılında Selanik'te yaklaşık işte 62-63 bin civarında bir Yahudi nüfusun yaşadığını görüyoruz. Edirne'de 9-10 bin civarında bir Yahudi nüfusu görüyoruz. Manastır yine Balkanlarda 10-11 civarında bir Yahudi nüfusu barındırıyordu. Ama en genel anlamda yine aynı tarihlerde yani 1911 yılında İstanbul'da işte 50 binden fazla Yahudi olduğunu görüyoruz.
İlginç. Yani Selanik gibi bir yerde 63 bin, İstanbul payitaht 50 bin. Bir şey daha sormak isterim hocam. Burada şimdi Edirne uzun yıllar İstanbul'un fethine kadar başkentlik yapmış Osmanlı'ya. Burada 9-10 bin Yahudinin mevcudiyeti acaba işte Selanik fethedildikten falan sonra oradan yapılan göçler sonrasında mı oluyor yoksa bu çok önceden mi var?
Şöyle mesela iyi bir noktaya temas ettiniz. Odur. Fatih Sultan Mehmet mesela İstanbul'u fethettikten sonra ne yapıyor? Buraya farklı gayrimüslim Seba'yı davet ediyor.
Evet.
Bunların arasında Yahudiler de var.
Hı-hı.
Mesela bu Yahudiler nereden geliyor? İşte bir kısmı Bursa'dan ama bir kısmı Selanik ve Edirne'den geliyor. Edirne'de evet bir dönem başkentlik de yapıyor. Bu Yahudi nüfus orada bir sorun teşkil etmiyor.
Evet.
Orada bir Yahudi mahallesi var. Hatta yanılmıyorsam yakın zamanda da sinagogları restore edildi. Yani Edirne'ye işte çok ziyaret yapılır, okullar vesaire götürülür. Orada bir sinagog hala duruyor. Hala bir Yahudi cemaati var mıdır orada emin değilim. Bilmiyorum ama bir mimar olarak bir orada sinagogun durduğunu biliyorum. Şimdi asıl şey ise şu dikkat çekici nokta. Osmanlı Devleti'ndeki yaşayan bu Yahudi nüfusu az çok nerelerde yoğunlaştığını söyledik ama genellikle Irak coğrafyası pek bahsedilmez. Mesela İstanbul'da 50 küsür bin dedim. Irak'ta 85 bin. 85 bin. Yine 1911-12 tarihler arasında ciddi bir Yahudi nüfusunun Bağdat'ta olduğunu görüyoruz. Şunu da ifade etmekte fayda var. Yahudiler Osmanlı'daki en küçük gayrimüslim milletti.
Hmm.
Yani Osmanlı toplumu içerisindeki nüfusları yaklaşık 1.14. %1.14. Yani çok küçük bir şey. Rum Ortodokslar birinci sırada ve özellikle bu Tanzimat öncesi dönemde de bu milletlerin, dini azınlıkların kendi arasında birebir hiyerarşisi var. Yani önem sırası var protokolde. Rum Ortodokslar nüfusları ve önemleri bakımından genellikle hep birinci sırada. Hatta önceki programlarımızda Tanzimat ve ıslahat fermanlarından bahsederken bazı gayrimüslimler bundan hoşnut olmadı demiştik. İşte mesela Ortodoks Rumların hoşuna gitmeyecek. Niye? Çünkü %1'lik bir Yahudi grubuyla aynı hiyerarşide eşit bir düzleme geldiklerinde bu pek de hoşlarına gitmeyecek.
Hı-hı.
Ama tekrar ediyorum bu %1 ya da 1.14'lük Yahudi nüfusunun önemli bir kısmı Bağdat'taydı.
Evet.
Yani Osmanlı'daki toplam Yahudi nüfusu ne kadardı? Burada rakamlar çok farklı. Yani 300 binle 500-600 bin civarında böyle farklı rakamlar veriliyor. O da işte kimisi bir yeri dikkate almıyor, kimisi dikkate alıyor farklı coğrafyalara nüfus sayımında. Bundan kaynaklanan bir şey. Ama o %1 ya da 1.14'lük Yahudi nüfusunun %24'ü Irak'ta yaşıyor. Yani oransal olarak
dörtte biri.
Aynen. Çok yüksek bir rakam bu. Ve 85 bin kişiden bahsettim. Bu mesela 1921-22 tarihlerine geldiğinde 130 bin civarına falan çıkacak. Bağdat'ta ciddi bir Yahudi nüfus ortaya çıkıyor. Bunun tabii niye sorusu sorulduğunda aslında cevabı çok açık. O da şu. Yahudilerin tarih boyunca yaşadıkları bazı sürgünler var.
Acaba göçebe bir toplum olduğu için mi?
Göçebeden ziyade mi? Sürgünleri kastediyorsanız evet.
Hı hı.
Yani buradaki en meşhur sürgün milattan önce 6. asırda 580'lerde Nebukadnezar kralın bunları bugünkü işte İsrail bölgesinden, Filistin bölgesinden Babil'e sürmeleri.
Hmm.
Babil işte bugünkü Bağdat'ın yakınlarında bir yer. Bunlara Babil Yahudileri, Babylonian Jewry diye de ifade ediliyor. Ve bugün hala mesela Amerika'da bunların kendi
diasporaları mı?
Diasporaları var. İşte cemaatleri var.
Hmm.
Efendime söyleyeyim dernekleri vesaire var. Ciddi bir Yahudi cemaati. Hatta şunu söylemek bile mümkün. Filistin ve İsrail bölgesi dışındaki en eski Yahudi cemaatidir Irak'taki Yahudiler.
Hmm.
Yani kalabalık olması ve milattan önce 6. yüzyıl dedim. Yani o kadar eski bir tarihte Filistin dışına göç etmiş bir diasporadan bahsediyorum. Tabii tarihte daha sonra bunlar geri dönmelerine izin verilecek ama önemli bir kısmı Babil'de kalacak.
Hmm.
Ne zamana kadar? İsrail Devleti'nin kuruluşuna kadar.
Zaten orası kırılma noktası oldu. Hı hı. Bir ara verelim hocam. Müsaadenizle aranın ardından.
Tabii.
Yani konumuzla direkt olarak alakalı olmasa bile Rum Ortodokslarının şeydeki en yoğun nüfusu ihtiva ettiğini söylediniz. Bununla ilgili bir kafa karışıklığını gidermek için bir soru sormak istiyorum.
Tamam.
Efendim, kısa bir ara, ardından tekrar huzurlarınızdayız.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Efendim, aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebu Bekir Ceylan hocamızla birliktesiniz. Programımızın birinci bölümünde Osmanlı toplumundaki Yahudileri konuşuyoruz. Hocam, araya gitmeden bir cümleye başlamıştım, onu tamamlayayım bu soru şeklinde. Rum Ortodoksların Osmanlı toplumunda bulunan en yoğun yabancı nüfus olduğunu söylemiştiniz. Bunun sebebi, yani İstanbul'un fethinde o topraklarda, yani işte Konstantinopolis eski ismiyle orada bulunan Rumların, Rum Ortodoksların çok yoğun olması, değil mi? Yani aslında Osmanlı Devleti, Devlet-i Aliye Rum Ortodoksluğunun merkezini topraklarına kattı.
Şimdi şöyle, dinleyicilerimiz için biraz daha netleştirelim. Eğer fetih dönemini konuşuyorsak, aslında Hristiyanlıkta bu tarihlerde hala iki mezhep var. Birisi Katoliklik, diğeri Ortodoksluk. Katolikliğin merkezi Roma. Ortodoksluğun merkezi ise Konstantinopolis. Aslında bu iki mezhep niye birbirinden farklıydı? Biraz aslında daha temel Hristiyanlık akidesinde çok farklılıkları yok. Yani aynı peygambere, aynı kitaba inanıyorlar, küçük farklılıklarla beraber. Ama Katoliklik, özellikle Roma'da olması hasebiyle, o Roma medeniyetini biraz daha kültürel anlamda tevarüs etmiş, kendini biraz daha üstün gören bir yapısı var. Ama Konstantinopolis Ortodoks'un hep merkezi olmuş. İkinci Roma. Hatta Roma 476'da yıkıldıktan sonra Konstantinopolis için ikinci Roma ifadesi kullanılır.
Doğu Roma da diyorlar, değil mi?
Doğu Roma İmparatorluğu. Bizans ifadesi 1700'lerde falan ortaya çıkacak. Yani Konstantinopolis'te yaşayan insanlar kendilerini Romalı olarak görüyordu. Hatta daha önce şeyi konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Rum ili, tabi Rumeli. Rum, Roma demek aslında. Yani Roma devleti. Dolayısıyla Anadolu İslamlaşmadan, Türkleşmeden önce o Doğu Roma İmparatorluğu'nun bir parçasıydı. Dolayısıyla sorunuza dönecek olursam, yani Konstantinopolis, Balkanlar ve Doğu Avrupa bölgesi, hatta Rus stepleri, bozkırları hep o Ortodoks kültürün hakim olduğu yerler. Böyle olunca da Osmanlı Balkanları, Konstantinopolis, İstanbul ciddi bir Ortodoks Rum nüfusuna sahip idi.
Peki hocam, Bağdat'ta Osmanlı coğrafyasında en yoğun Yahudi nüfusunun bulunduğunu söylediniz. Fakat bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yapılmış durumda değil. Özellikle bizim topraklarımızda. Bunun sebebi nedir?
Yani Türkiye'de pek aslında bu konuda çalışma yok. Aslında İbranice'de çok fazla var. Yahudiler özellikle kendi tarihlerine çok yoğun bir biçimde çalışıyorlar. Ama buradaki zorluk, İşte bu çalışmanın önemli bir kısmının İbranice olması. Bunu okuyabilecek, araştırabilecek insan sayısı bir elin parmağı kadar bile yok Türkiye'de. İbranice bilen akademisyen sayısı çok çok az. İki, İngilizce'de bu konuda bayağı yine bir yayın görüyorsunuz. Ya İbranice ya İngilizce bilmeniz gerekiyor. Bu mevcut literatürde İbranice ve İngilizce yapılan literatürde mesela Osmanlı arşiv kaynakları hiçbir şekilde kullanılmamış. Yani burası bir Osmanlı bölgesi, Bağdat 400 yıl kadar Osmanlı hakimiyetinde kalmış. Dolayısıyla Yahudilerle ilgili ciddi arşiv belgeleri de var. Ama bunlar hiçbir şekilde yabancılar tarafından, çok çok az, yani bir iki tanesine, o da çok sayılı arşiv belgesi kullanılmış. Yani çok bakir konular diyelim, araştırmayı bekleyen konular. Tabii İbranice öğrenmek, bu kaynakları kullanmak ciddi bir zorluk. Başka bir zorluk da şu aslında. Mesela Irak'taki Yahudiler Arapça konuşuyor. Bunların isimlerine bakıyorsun, Abdullah, Yusuf, efendime söyleyeyim, İbrahim. Yani bir Müslüman ismi gibi arşiv belgelerinden bunları birbirinden ayırmak da aslında çoğu zaman zor oluyor. Yani imkansız değil ama zor. Yine böyle Yusuf, İbrahim, Yakup gibi isimler, tamam, Yahudilikte özellikle çok kullanılan, sık kullanılan isimler ama daha tipik Türk isimlerindeki Yahudileri bile görüyorsun. Hmm. Ben arşiv belgesinde Murat mesela, bir Yahudi'de Murat ismini gördüğünüzde Yahudi olduğunu anlamak kolay olmuyor. Eğer Yahudi milletinden diye yazıyorsa tamam, anlaşılıyor ama yoksa kolay değil açıkçası. Evet. Çok çalışılmış bir konu olduğunu söyleyemeyiz. Ama buradaki ciddi bir Yahudi nüfusun olduğunu da unutmamak gerekiyor.
Evet, şey de ilginç. Hani bugün Bağdat'ta bulunan Yahudilerin Arapça konuştuğunu söylediniz ya. Hı hı. Şimdi Arapça bizim zihnimizde yine bize öğretildiği şekliyle, hani işte bir yerde bir Arapça konuşan biri varsa kesin Müslümandır gözüyle bakılır ya. Yani bilmeyen, tanımayan biri olsa, evet, adam mesela düşünün ki o kişiler işte televizyonda Arapça konuşuyorlar ve siz de o an televizyon izliyorsunuz. Belki adam Kur'an-ı Kerim okuyor falan zannedeceksiniz yani. Yani böyle de enteresan bir...
İşte bu kültürel kodları bilmiyoruz.
Evet.
Hani çok benzer yapılan bir espri vardır. Türklerin Arapçası çok fasihtir. Yani Ümre'ye, hacca gittiğinde adam, siz bir şey sorarsınız, adam böyle sanki Kur'an okuyormuş gibi sadakallahülazim falan diye böyle biraz sizinle dalga bile geçebilir. Evet. Irak'taki Yahudiler de Arapçanın farklı bir lehçesini konuşuyor. Hı-hı. Yani biraz telaffuzda, lehçede farklılıklar var. Ama sonuç itibariyle bu insanlar Arapça konuşuyor.
Evet.
Bu önemli. Ben şunu da söyleyelim. Demin ifade ettik, yani 1948'e kadar bu Yahudi nüfus devam ediyor burada. İsrail devleti kurulduktan sonra birkaç sene içinde hızlı bir şekilde İsrail'e bunlar taşınıyor. Çünkü Irak'ta İsrail karşıtı bir tavır takındığında belli o vatandaşlık kanununda yapılan bazı düzenlemelerle artık Yahudileri yurt dışına gönderiyorlar.
Bir de hocam çok özür dilerim. O dönemde Siyonizmin temsilcilerinin de Yahudileri bugünkü İsrail Devleti'nin bulunduğu topraklara çekme propagandası yapmaları da söz konusu değil mi?
Yani tabii ki.
Buraya gelsinler de bir işte bir kitle oluşsun ve bir süre sonra devlet kurmak yani kolay hale gelsin.
Çok öncelerinden başlıyor. Yani 1800'lerin sonlardan itibaren Yahudi göçünün buraya teşvik edildiğini görüyoruz. Artık İsrail Devleti kurulduktan sonra bu hızlı bir şekilde gerçekleştiriliyor. Ve sadece Bağdat'tan değil, aslında Kuzey Irak'tan Kürt Yahudilerden de ciddi bir şey. Yani bugünkü Barzani ailelerinin, dedelerinin vesaire de dahil olduğu bir şey. Burada Irak'ta 1941 yılında aslında bir Yahudi karşıtı bir hadise oluyor. Farhud diye bilinen, bizdeki şeye benziyor. 6-7 Eylül olayları gibi 1954'te işte İstanbul'da gayrimüslimlerin mallarına vesaire bir tecavüz olmuştu. Yağmalama süreci vesaire. Bu 1941'de İsrail'de bir Yahudilere karşı böyle bir tecavüzler oluyor. Mallarına yağmalamak vesaire gibi. İsrail Devleti de kurulunca 48'den sonra hızlı bir şekilde bunlar İsrail'e göç ediyorlar. Ama tekrar ediyorum, yani hem Osmanlı döneminde hem Irak bağımsız olduktan sonra burada ciddi bir Yahudi nüfus vardı. Ve bu Babil Yahudilerinin hatıratları çok fazla. Hı hı. Yani Türkçe'ye 2-3 tanesi çevrildi. Yani çocukluklarını, gençliklerini, yani 1900'lerin başı ya da 40'dan önceki dönemlerde Bağdat'ta, Irak'ta yaşamış, sonra İsrail'e göçmüş, Amerika'ya göç etmiş insanlar hatıratlarını yayınlıyorlar. Belgeselleri var. Bunlar dinleyicilerimiz internette bulabilir, izleyebilir. Bunlar aslında gençlik yıllarını böyle çok özlemle yad ediyorlar. Çünkü bunlar Bağdat'ta çok ticaretle iştigal etmiş zengin kesimler. Mesela bir tanesini hatırlıyorum, diyor ki Dicle'nin kenarındaki diyor güzel evlerin çoğu diyor Yahudilere aitti diyor. Ya bu önemli bir şey. Mesela burada vaktimiz kalacak mı bilmiyorum. 19. yüzyıl Irak'ında da Osmanlı valilerinin finansörleri ya da onlara ekonomik anlamda kefil olanlar Yahudi sarraflar. Yani çünkü bu adamlarda para var. valiler genellikle işte iltizamdır ya da böyle külliyetli meblağlarla ilgili genellikle bu sarraflardan borç alıp kredi ilişkilerine giriyorlar ve bir şekilde vilayetin birçok vilayette belki böyle, hatta İstanbul'da böyle ekonomik faaliyetlerini bu insanlar şey yapıyor,
onu,
kontrol ediyor.
Onu soracak mı? Galata zenginlerinin çoğu da Yahudiydi zaten.
Ne kadarı Yahudi'de net bir oran veremeyeceğim ama İstanbul'daki sarrafların, sarraf başılarının önemli bir kısmı Yahudi. Mesela benim okuduğum literatür, bu geçen hafta Osmanlı Bağdat'ı sempozyumunda tebliğ sunarken, hazırlanırken de gördüm. Yahudiler 1820'lerde böyle bir gerileme yaşıyorlar, bir tedirginlik yaşıyorlar. Bunun sebeplerinden bir tanesi şu: 1826 yılında Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Bunu önceki programlarda konuştuk. Hı hı. Yeniçeri Ocağı kaldırılırken 3 tane de sarrafbaşı idam ediliyor. 3 tane Yahudi bunlar. Çünkü bunlar Yeniçeri Ocağı'nın finansörleri, sarrafları. Hı hı. Yeniçerilikle alakalı olunca bir şekilde bunlar da kurtaramıyorlar kendilerini. Ve 3 tane sarrafın idam edilmiş olması Yahudi milletini acayip tedirgin ediyor. Geri çekilmeler bayağı yaşanacak. Hatta şeyler var. Mesela Bağdat'taki bir sarrafın kardeşi İstanbul'da sarraf. Yani ciddi aile bağları, networkleri var. Hmm. Bu network İstanbul'da, Bağdat'ta, Hindistan'da, farklı yerlerde ve ciddi anlamda o bankacılık, finans sektörünü kontrol ediyorlardı. Aynı günümüzde olduğu gibi.
Zaten işte yine onu söyleyecek mi, lafı yazma aldınız hocam. Yani bugün de Yahudiler kendi aralarında çok ciddi anlamda bir birliktelik tesis etmiş durumdalar.
Aynen.
Yani keşke onların kendi aralarında tesis ettiği birlikteliği Müslümanlar da kendi aralarında, aynen, tesis edebilselerdi.
Maalesef yani, burada söylemde kalıyor. Yani ara sıra diyelim ki bir zulüm yapıldığında Yahudi mallarını boykot ediyoruz. Yok, evet. İsrail'in barkodu şu ürünlerde falan. Başka birkaç gün, birkaç hafta en fazla gidiyor.
Başka hiçbir tepki yok.
Yahudilere bir şey okuyun yani, kültürlerini, hatıratlarını. Ya ekmek almaya bile kendi bakkallarına giriyorlar,
evet,
yani.
Enteresan.
O kadar böyle tutucular bu noktada.
Yani hocam işte Hristiyanların kendi aralarındaki bölünmelerden biraz bahsettik. Hı. Bu bölümümüzün gelişinde.
Ben bu konuda bir şey söyleyeceğim müsaadenle.
Estağfurullah.
Ben açıkçası mesela şunu hala vicdanımda rahat edemiyorum. Eğer cebinizde kredi kartının üzerinde Visa yazıyorsa, Mastercard yazıyorsa ve bunların kimler olduğunu az çok biliyorsak, yurt dışındaki bu şirketlerin sahiplerine, zorunlu olmadıkça kredi kartını kullandığınızda bile ödediğiniz komisyonlarla kimleri beslediğini, tabii, Müslüman dünyası düşünmek durumunda.
Tabii. Hocam biz işte bu sloganlardan kurtulup artık fiiliyete geçmeyi başardığımız takdirde ancak net bir şekilde tavır ortaya koymuş olacağız. Yoksa sadece bizim uzun yıllardır yaptığımız şey slogan atmaktan ibaret. Bir şey aklıma geldi, onu anlatayım da sonra başka, evet, bir şey soracağım. Şimdi yıllar önce Ankara'da İsrail'i protesto mitingi düzenledik. Biz düzenledik bir grup, hı-hı, arkadaşımızla beraber ve yaklaşık 5000 kişi falan katılmıştı. Hı-hı. İşte o zaman İsrail Başbakanı Ariel Sharon, biz de böyle slogan atıyoruz. Hani meşhur Türklerin en önemli attıkları sloganların bir tanesi. İşte Sharon şaşırma, sabrımızı taşırma falan. Arkadaşım bir tanesi dedi ki, ya arkadaşlar dedi, şimdi böyle bağırıyoruz da, hı-hı, adam gelse bizi görse dese ki, ya sabrınız taşsa ne olur dese, ne yapacaksınız dedi, tamam mı? Yani şimdi küçük çaplı bir eylem. Bizim yaptığımız ve verdiğimiz İsrail'e karşı verdiğimiz en büyük tepki maalesef bu. Yani slogan atmak tabii ki güzel bir şey. Tepki ortaya koymak elbette güzel bir şey ama bunu bir anlamda fiiliyete dönüştürmek lazım. Aksi takdirde mesela hepimizin cebinde üzerine Visa yazan kredi kartlarından var. Yani kullanıyoruz. Hı-hı. Kullanmasak ne olur değil mi hocam?
Aynen.
Dolayısıyla bu tepkileri artık biraz
maalesef
fiili yani anlamda kullanmak
mesela
lazım.
Mesela bugünlerde Uluslararası Ceza Mahkemesi İsrail'i yargılıyor şu anda. Adamlar korkuyor şu anda. Acaba suçlu bulunacak mıyız vesaire gibi.
Evet.
Yani evet, bir yandan bu slogan ve mitingler önemli. Yani Müslüman toplumu diri tutuyor en azından. Onu bile kaybettik. Yani o protest kültürü bile kaybetmiş durumdayız. Ama diğer taraftan da yasal ve hukuki düzenle mücadeleler de devam etmeli.
Evet.
Yani Mavi Marmara olayı, Uluslararası Ceza Mahkemeleri vesaire, bu alanda zulme karşı çıkılmalı, haksızlıklara dur denmeli ve bir şekilde İsrail köşeye sıkıştırılmalı. Yani bunlar mutlaka takip edilmesi gereken hususlar.
Evet. Şimdi bu konuda çok ciddi bir yaramız olduğu için konu İsrail'e gelince böyle hocam birden oraya doğru konuşmaya başlıyoruz. Yavaş yavaş sona yaklaşıyoruz. Yine şeyi sormak isterim. Birinci bölümde Yahudilerin sürgün edildiğinden bahsettiniz. Bunun özel bir sebebi var mıdır hocam? Yani durup dururken bir grup bir yerden bir yere sürgün edilmez herhalde.
Tabii şöyle, bu sürgünler çok eski tarihlerde oluyor. İşte Asurlar dönemi, milattan önce 6. yüzyıl dedik. Dolayısıyla o zamanın siyasi ve askeri yönetimleriyle günümüz arasında çok devasa bir fark var. Öncelikle bunu belirtelim. İki, Asurlar mesela çok militer bir toplum, askeri bir toplum. Yıllık seferleri düzenli bir şekilde oluyor. Ve genellikle fethettikleri bölgelerde sürgünü bir metot olarak kullanıyorlar. Deportation dediğimiz. Ve bundaki amaç da aslında yeni fethettikleri, ele geçirdikleri bir bölgedeki halkın tekrardan toparlanıp birleşip yönetime karşı ayaklanmaması. O yüzden bir bölgedeki halkı alıp başka bir bölgeye kaydırıyorlar. Bunu işte M.Ö. 580'lerde görüyoruz. Ama bir başka şey, mesela sizin dediğinize biraz daha uyan bir nokta. Büyük İskender İmparatorluğu'nu düşünün ki Helen kültürünü yayıyor. Yunan kültürü işte Anadolu'dan Mısır'a, İran'a, Hindistan'a kadar yayılıyor. Ve İran'daki insanlar Yunanca konuşuyor. Mısır'daki insanlar bir lingua franca haline geliyor. Literatür diyor ki Filistin bölgesindeki Yahudiler Helen kültürüne uymakta biraz direndiler diyor. Yani kendi kültürel pratiklerini terk edip, geleneklerini terk edip o daha küresel, o Yunan-Helen rüzgarına teslim olmadılar ya da karşı çıktılar gibi şeyler okuyoruz. Dolayısıyla bu tür uygulamalar da onların ne diyelim yerlerinden edilmiş olmalarında bir rol oynamış olabilir bir faktör olarak. Ama bunlar, tekrar ediyorum, milattan önce yaşanmış, çok uzun süreler önce yaşanmış durumlar.
Evet. Hocam bir de şey var. Şimdi yine konu Yahudilerden açıldı. Onu da sormak isterim. Bu Almanya'da 1940'lı yıllarda galiba, değil mi? Yani İsrail Devleti'nin kurulmasından önce 30'lu yıllarda.
30'lu yıllarda Nazi
meselesi var. Orada da mesela işte aslında Adolf Hitler'in özellikle hani Yahudilere böyle bir zulüm yaptığını ve onların bu topraklardan kalkıp bugünkü İsrail'in bulunduğu topraklara göç ettirildiğini, daha doğrusu kendi istekleriyle oradan kalkıp bu tarafa gelmeleri yönünde bir çalışma olduğu şeklinde bir komplo teorisi var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Almanya'yı da bilen biri olarak soruyorum size.
Yok, Almanya doğumluyum ama yani Almanya toplumunu çok yani bildiğimi söylemeyeyim. Yani
estağfurullah.
Doğru olmaz. Yani tabii Nazi katliamı Yahudi literatüründe çok öne çıkmış bir konu. Yani öyle ki bir, hatta işte ne tabu olmuş durumda. Konuşamıyorsunuz bile. Yani buna karşı çıkamıyorsunuz. Karşı çıktığınızda, değil mi, Avrupa'daki bazı ülkelerde hakkınızda tutuklama kararı verilebiliyor. Yani düşünce özgürlüğü var deniyor ya bu ülkelerde. Ama ben Holokost'u kabul etmiyorum dediğiniz anda bütün ne diyelim özgürlükler bitmiş oluyor. Evet, yani bu tabii ki benim de çok detaylı okuma yaptığım bir alan değil açıkçası. Yani Hitler'in yaklaşık 6 milyon Yahudi'yi katlettiği genelde işte dünya tarihi kitaplarında zikredilir. Auschwitz meşhur kamplarından bir tanesi. İşte Polonya bölgesi özellikle buradan ciddi zarar görmüş bir bölge. Yani bu, ya da Hitler bunu kasıtlı bir şekilde yapıp Yahudilerin Filistin'e doğru göç etmelerini mi sağladı? Yani böyle bir baştan amacı var mıydı? Bunu çok net söyleyemiyorum açıkçası. Evet. Yani Hitler'in böyle çok hayatını ya da kavga meselesini başından sona vesaire okumuş değilim. Ama sonuç itibariyle Yahudiler için bu Yahudi kimliğini birleştiren, bütünleştiren önemli bir kavrama dönüşmüş durumda. Yani sadece işte Yahudilerin Avrupa'dan, içinde Türkiye'de olmak üzere doğuya doğru göç etmelerine neden olmuyor. Aynı zamanda belki de o İsrail Devleti'nin kurulma sürecini de
hızlandırılıyor
ve daha meşru bir zemine de oturtuyor.
Bir de bu Yahudilerin arasında bahsettiğiniz birlik beraberlik duygusunu bir anlamda Nazi katliamı tesis etmiş de diyebiliriz. Çünkü hani işte mazlum Yahudi ifadesi
ve
ortaya atılıyor.
Yahudi Hollywood'daki temsilcileri bunu çok iyi kullanıyor.
Evet.
Mesela bu Her Şey Güzel Olacak diye bir film var. Hı-hı. Bizde de sık sık sağ olsunlar televizyonda oynatıyorlar bu tür filmleri. Yani o Yahudi şeyini ne diyelim mirasını nasıl nesilden nesile aktarıp babadan çocuğa bir şekilde aktarıldığını görüyorsunuz. Schindler'in Listesi hep bu Yahudi senaristler, yönetmenlerin bir şekilde konuyu gündemde tuttukları konular bunlar aslında.
Evet, evet maalesef. Hocam programımızın sonuna geldik.
Evet. Aslında Bağdat Yahudilerinde daha konuya giremedik bile. Yani buradaki hahambaşılıklar vesaire nasıl Yahudi toplumunun dönüştüğü 19. yüzyılda.
Bunu isterseniz bir sonraki programımızda konuşalım hocam.
Olabilir.
Çünkü önemli bir mesele.
Çünkü Yahudi toplum da aslında geleneksel bir toplum.
Evet.
Ve 19. yüzyılda aynı Müslüman toplumların yaşadığı o modernitenin meydan okumasıyla onlar da karşılaşacaklar. Hı hı. Ve onları da dönüştürecek belli anlamda. Ve belli noktalarda Müslümanlarla Yahudiler de karşı karşıya gelecek. Hı hı. Mesela sadece cümle olarak başlığını söyleyeyim.
Biliyorsun.
Zülkifil peygamber. Hı hı. Müslüman ve Yahudilerin ortak paydası olacak mesela Bağdat'ta.
Evet.
Onların bir peygamberi ama Müslümanlar da Kur'an'da da geçen bir peygamber. Bunun kabrine kim sahip olacak? Kim kontrol edecek?
Hı hı.
İki toplum arasında bir münazara, münakaşa hususuna neden olacak bu. Bunları inşallah ileride konuşuruz.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ederiz tekrar.
Ben teşekkür ederim. Hayırlı günler diliyorum.
Eyvallah. Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bu hafta Bağdat Yahudilerini ve Osmanlı coğrafyasında bulunan Yahudi toplumunu konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta inşallah tekrar huzurlarınızda olmayı umuyoruz efendim. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz.